Ayrım 18. Neden öldürüldüler? 2. kitap. Bu kan kurumaz. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 241. Bu teklif dehşet verici. Med yapımın sahibi Fatih Aksoy'un yeni bir dans yarışması programı yapacağı, programda jüri üyesi olması için de tahliye olan Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'ya teklif götüreceği öne sürüldü. Bu iddianın ardından adam 30 yıl yattı, cezasını çekti, artık bizim gibi biri açıklamasını yapan Aksoy'a tepki yağdı. Teklifin dehşet verici olduğu vurgulandı. Bizim mahkumiyetimiz sona ermedi. Abdi İpekçi, ölümün 31. yılında Zincirlikuyu mezarlığındaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TGC Başkanı Orhan Erinç sözlerine, son dönemdeki gelişmeler nedeniyle bugün de 1 Şubat 1979 gününde olduğu gibi üzgünüz ve kızgınız diyerek başladı. Abdi İpekçi'nin Türkiye'deki gazeteci örgütlenmesinin ve meslek ilkelerinin belirmesinin öncülerinden biri olduğunu hatırlatan Erinç, 24 Temmuz 1960'da yürürlüğe giren basın meslek ilkelerinin oluşturulmasında başlıca rolü İpekçi'nin oynadığını, ayrıca bugün Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak faaliyet gösteren meslekteki ilk sendikacılık oluşumunun İstanbul Gazeteciler Sendikası olarak kurulduğu dönemde bu sendikada görev aldığını ve ilk toplu iş sözleşmelerinin hazırlanmasında meslektaşlarına büyük katkılarda bulunduğunu söyledi. Erinç, İpekçi'nin gazetecilik anlayışının haberlerin duyulduğu gibi değil, kontrol edildikten sonra yayınlanması şeklinde olduğunu, bu nedenle pek çok haberi de atlamayı göze alabilecek seçkin bir gazetecilik anlayışına sahip bulunduğunu bile dile getirdi. Abdi Bey'in gazeteciliği bugün de bize örnek olmayı sürdürüyor, diyen Erinç, o dönemin genç gazetecilere olan kendi kuşağına gazeteciliğin ciddi bir iş olduğunu ve kurallarına göre yapılması gerektiğini İpekçi'nin öğrettiğini anlattı. Orhan Erinç, Abdi Bey, ödün vermez gazeteciliği ve halkın bilgilenme hakkının kullanılması yolundaki çabaları nedeniyle 1 Şubat 1979'da öldürüldü. Aradan geçen 31 yılda Abdi Bey'in tetikçisinin yakalanmış olmasına karşın arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmamasından yakınarak bugünlere ulaştık. Bugün de aynı şeyleri söylemek durumundayız, diye konuştu. Devleti yönetenlerin zaman zaman cinayetin arkasındaki güçlerin bulunması için yeniden soruşturma açılabileceği yönünde açıklamalarda bulunduklarını, ancak bunun çok geç bir yaklaşım olduğunu söyleyen Erinç, sözlerine şöyle devam etti. Çünkü geçen yıl dosya zaman aşımı nedeniyle kapatılmıştır. Bu acımıza Abdi Bey'in katili olarak hüküm giymiş Ağca'nın 10 yıllık ceza süresinin ardından hapis cezasının sona ermesi eklenmiştir. Ancak bu sona eriş sürecinde Türkiye'de şiddetin, adam öldürmenin kutsallaştırılmasına yönelik ve çıkar sağlama amacıyla yapıldığı anlaşılan bir girişimi buradan bir kez daha kınamak durumundayız. İş adamlarına para kazandırma amacıyla insanların kutsal duygularını da hareketlendiren girişimleri bir kez daha kınıyoruz. Abdi Bey elbette cisim olarak aramızda değil ama biz onunla birlikte gazetecilik yapma olanağını bulmuş, onunla birlikte çalışmış gazeteciler olarak Abdi Bey'i hiç unutmadık. Abdi Bey'in aramızdan alınışının yarattığı kızgınlığı ve öfkeyi de gidermedik. Abdi Bey, bizim için eserleriyle, gazetecilik anlayışıyla hala yaşamaktadır. Gazeteci Abdi Bey, bizler için yaşamakta ve gazeteci Abdi Bey, bizler için yaşamakta ve bizlere örnek olmayı da sürdürmektedir. Konuşmasına, bizim mahkumiyetimiz sona ermedi, özgürleşemedik, buradayız diyerek başlayan İpekçi'nin kızı Nüket İpekçi İzzet, ve bir yapım şirketinin Ağca'yı yarışma programına davet etmesi fikrine gönderme yaparak şöyle konuştu. Suskunluk bozmak, feryat etmek, çığlık atmak için burada değilim. Öyle olsa bir Hollywood filmine, bir med yapım gösterisine benzerdi. Konuşmak için mahkum edildiğimiz bu yaşamın tanıklığını yapmak için buradayım. Parmaklıklar ardından geçen 30 yıllık çileli bir yaşantıyla dışarıda katillerin arasında katil izi sürerek geçen bir yaşantı arasında kıyaslama yapmak için burada değilim. Belki bir an için yer değiştirmeyi teklif edebilirim. Ya burada benim canımı aldığım için sizin babanız veya anneniz olsaydı, o zaman siz bana ne demek isterdiniz diye sorabilirim. Ama şimdi bunu da sormak istemiyoruz. Artık öyle bir yerdeyiz ki ancak 31 yıl öncesine gidersek hep birlikte özgürleşebileceğiz. İzzet, o dönemin yöneticilerinin bu hafta İpekçi cinayetinin çözümünde başarısız olduklarını söylediklerini ve bu başarısızlık değil engelleme hikayesidir dediklerini hatırlatarak, bu türden engellemelerin yapıldığı kurumların itibarlarının zedelenmesinden artık kaygı duymamaları gerektiğini söyledi. İzzet, eski dönem, yeni dönem bu karanlık cinayetler hakkında kim ne biliyorsa tanıklığını getirmek zorunda değil midir? Sormadıklarımız ve cevaplamadıklarımızla birlikte hepimiz ortak bir suçu paylaşmış sayılmaz mıyız? Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Genelkurmay Başkanı, birlik ve güvenliğimizden sorumlu bütün kurumların yöneticileri, acaba bu soruların cevabını hep birlikte sakince arasak bulabilir miyiz diye konuştu. Bu gömleğe sarılarak yaşıyorum. Abdi İpekçi'nin 31. ölüm yıl dönümünde NTV'de yayınlanan canlı Gaze programına katılan Nüket İpekçi, babasının öldürüldüğü sırada üzerinde olan kanlı ve delik deşik gömleğini gösterdi. Babasının kanlı gömleğine sarılan İpekçi, "Ben de şov yapabilirim. Delirme noktalarına geliyorlar. Ben babamın buraya getirdiğim, şimdi çok rahatlıkla tuttuğumu gösterebileceğim gömleğiyle geldi. 31 yıl bununla yaşadım. O yüzden dehşete kapılıyorum. Biz hala aynı şeyleri konuşuyorsak, aynı gömleği taşıyan birileri varsa, bizim artık falanca kurumun zedelenmesi, itibarının kaybedilmesi veya falanca kişiyi görecek halimiz yok," dedi. Nüket İpekçi, babasının katili Mehmet Ali Ağca'nın hapisten çıktığı gün yapılan davullu zurnalı karşılamaya şaşırmadığını belirterek, "Birilerinin katili, birilerinin kahramanı oluyor," diye konuştu. Ağca'nın 4 yıl önceki yanlış tahliyesine değinen İpekçi, bütün olacakları tahmin ettiğini söyledi. Bazı hukukçuların ağzından bile, "Onun için canımızı veririz," lafını duyduğunu vurgulayan İpekçi, sadece babasının katili Ağca'nın değil, Hrant Dink'in katili o gün Sam aslında taraftarları olduğunu ifade etti. Katiller arasındaki dayanışmaya dikkat çeken İpekçi, "Niçin bizler tarafsızız, niye hukukçular veya gazeteciler aynı birlikteliği göstermiyor?" diye sordu. Nüket İpekçi İzzet, "Kendimizi kandırmayalım. Aslında benim anılarım yok. Olanları geçmişte bırakmadım. O anları hep içimde taşıyorum. İlk günlerden itibaren babamla olan anılarımı okurlara, seyircilere anlatmam sık sık istenirdi. Bir kaza, bir hastalık olsa başka olurdu. Ben babamı, onunla olan çok güzel anılarımı anlatabilirdim. Ama kanlı bir oyunun içindeki binlerce ölünün, binlerce yakınından biri olarak anılarımın tek kişilik olamayacağını dile getirmek istedim hep. Konuşulması gereken öncelikli konunun cinayet olduğunu vurgulamak istedim. Bunun nasıl söyleneceğini öğrenmem zaman aldı. Başımıza gelenleri, başımızdan aşağı geçirilen çuvalları gazete yazılarından okuyarak öğrendim. Hissedip sezip de dile getiremediklerimin kelimelerini gazetecilerden ödünç aldım. İçselleştirdim. Geçen hafta 25 yıl önceye dayanan bir an, "Beni anlat, beni anlat," diye içimden taşıp durdu. Yeni evliydik. Babamı hiç tanımamış olan eşim, gençlik berberine gitmeyi sürdürüyordu. Berberi o hafta bir müşterisine karşı babamı nasıl savunduğunu anlatmış. Dükkanda "Abdi İpekçi aslen Ermeniydi" diye bir tartışma konusu açılmış. Berber Samim Bey, büyük bir güvenle, "Yok öyle bir şey. Olsaydı bilirdim. Benden iyi kimse bilemez. Çünkü damadını ben tıraş ediyorum," diye meseleye büyük bir kesinlikle son noktayı koymuş. Neden Ermeni olunmamalı? Üçüncü bir şahıs, neden Ermeni olmayanı aklamak için uğraşmalı? Öldürtürülmüş birinin arkasından, "O Ermeniydi, yani belki de bir anlamda katli vacipti" gibi bir eda neden takınılmalı? Bu gibi soruları hep içimde taşıyordum. Sihirli kelimeler. Ölülerimiz hepimizin ölüleri çoğalıyor. Anma günlerinde biz birbirimizi bilen kişiler, yıllar geçtikçe azalan kalabalıklar, küçük kümeler halinde bir meydana, bir salona, bir mezar başına toplanıyoruz. Çiçekler, güvercinler, mumlar eşliğinde karanlığa karşı ıslık çalarcasına umuttan söz ediyoruz. Kendi taleplerimizi kendi kendimize tekrar ediyoruz. Bu anları yaşadıkça ne kadar az olduğumuzu ve bunun iyi niyetli ama nafile bir çabadan öteye gitmediğini fark ediyorum. Her seferinde hukuk arayışının, adalet duygusunun, güvenliğin, toplumsal bütünlüğün bu şekilde oluşturulamadığı aklıma geliyor. Belki de böylece bir avunmaya, oyalanmaya sürüklendiğimizin çelişkisi aklıma takılıyor. Duruşma salonlarının karanfil kokmadığını, oralarda güvercin uçurtulmadığını çok iyi biliyorum. Ama tanıdığım bir katilin kuş uçmaz askeri hapisten nasıl da kaçırtılabildiğini ve kaçırılmasının hala adalet ve hukuk çerçevesinde incelenip bir sonuca ulaşılmadığını, bütün ilişkiler içinde kamuoyuna açıklanmadığını, birçok tanıklığın, dosyanın takip edilmediğini aklım almadığında, oralarda zaman aşımı, kayıp dosya, yetersiz kanıt, ağız değiştiren tanık gibi sihirli kelimelerin olduğunu hatırlıyorum. Katille karşılaşma. 6 yıl önce bir uçak yolculuğu sırasında bir katil ile karşılaşıp konuştuğumda bu nafile çabanın saflığı açıkça ortaya çıkmıştı. Paris'ten İstanbul'a dönüyordum. Havaalanındaki bekleme salonunda yüksek sesle, üstten tavırlarla konuşan coşkulu biri dikkatimi çekmişti. Telefonla İstanbul'daki yakınlarıyla konuşuyordu. Sevdiği yemekleri sıralıyordu. Onları yapın diyordu. Uzun zamandır gurbette olduğu belliydi. Sonra tesadüf uçakta koridorun karşı tarafında bizimle aynı sırada olan yaşlı beyin önündeki koltuğa oturdu. Onunla ahbaplık ediyordu. Sesini duyuyordum. Sabırsızlığını, bir an önce inme isteğini görüyordum. 14 yıl diyordu. Yurt dışındaki kaçak yaşantısından sonra İstanbul'a ilk gidişi olacaktı. Özlem doluydu. Artık söylediklerini iyice kulak kabartmaya başlamıştım. Sonra eve gelir gelmez not aldığım bazı cümleleri hiç unutmayacağım, her an aklımda taşıyacağım sözler oldu. Etek dolusu para döktük, affı çıkardık. Maç için arabayla İspanya'ya gittik adamların alayı çingene. Annesi kızın yaramazlık edince onu kuleden aşağı atıvereydin keşke. Hey gidi hey, ben nereislerle aynı masada yemek yemiş adamım. İşte böyle bölük pörçük cümle parçacıkları. Bir ara bana saati sordu, artık az kalmıştı. Konuşmaya başladık. Siyasi suçlu olduğunu anlamıştım. Cinayet var mı diye açıkça sordum. Bir an durdu. Ama yakınlarına çok yardım ettim sonradan diye cevap verdi. Ya onun yarım kalan hayatı dedim. Siyasiydi ama dedi. Ben biliyorum. Kendisine milliyetçi süsü veren birçok kişi uzun süre yurt dışındaydı. Biz de mezar başlarındaydık dedim. Vatan dışında sözde vatanseverlik yapanları düşündüm. Bulunduğu yerde vatandaşlık hakkı elde etmek için kendinin değil de öldürülenlerin canından üstün tuttuğu vatanında zulüm gördüğünü söyleyen birçok kişiyi aklımdan geçirdim. Ama o hiçbir sevdiğine kavuşamayacak diyerek kendi küçük aklımca onun vicdanınla doğrudan bir bağlantı kurmak istedim. O dar koridordan başka aramızda hiçbir engel yoktu. Benim kim olduğumu bilmiyordu ama canı yanmış biri olduğumu anlamıştı. Yanına valiz almadığını söylüyordu, deneyecekti. Pasaport kontrolünden geçip geçemeyeceğini bilmiyordu. Emin değildi, heyecanlıydı. Sanki o heyecan tuhaf bir biçimde bana da sirayet etmişti. Sonra yere indiğimizde uçakta tek sıra halinde çıkışa doğru ilerlerken onda kendimden bir anı bırakmak istedim. Şimdi sevdiklerinizle kucaklaşınca onun artık hiç kucaklaşamayacağını aklınıza getirin. Beni hatırlayın dedim. Sonra yolcular dağıldı. Herkes pasaport kuyruğuna girdi. Herhalde o Avrupa vatandaşıydı. Bizim sıra daha ağır ilerledi. Valizimi beklerken birden epeyce uzaktan onun bana doğru geldiğini gördüm. Mutluydu. Kontrolden geçmişti. Hiç üşenmemiş, sırf hiç bende o göz var mı demek için yanıma gelip hızla uzaklaşmıştı. İnsan böyle bir şey yaşayınca bu olay ana olarak kalamıyor. İnsanın gerçeği oluyor. Her an aklınızda duruyor. Duruşma salonunda. Anılar tabii bazen yanıltır. Belki ben de yanılıyorum. Ama benim anılarımda kendi yakın oldukları partinin işareti yapan bir grup duruşma salonlarında hep sanık taraftarları arasında oluyordu. Yani öldürüp de her nasılsa cüret edilerek yargılanan katillerle dayanışma için orada hazır bulunuyorlardı. Tahliye coşkusunu paylaşanlar arasında oluyorlardı. Soyut olmaya başladı. En iyisi 80'li yılların başına ait bir anımı anlatayım. Bizim katile yardım ettikleri savıyla yargılananların duruşmalarını izliyorduk. İzleyiciler arasında sanıkların gayet kalabalık bir aile ve dayanışma grubu vardı. Biz annem ve eşimle 3 kişiden ibaret aileydik. Nihayet son duruşmada tahliyeler geldi. O duruşmalara hep katılan sanık eşlerinden bir hanım vardı. Demek yan yana otura otura kendimi onun yerine koyduğum zamanlar olmuş. O anki göz pırıltısı, kavuşma mutluluğu beni etkilemişti. Merdivenlerden inerken geçmiş olsun dedim. Bir göz böyle mi değişir? Pırıltı, mutluluk, paylaşma, iyilik, sevinç. Bir anda alaya küçümsemeye sertliğe nasıl bir hızla, nasıl böyle bir zıtlığa dönüşebilir? Derinden etkilendiğim, hiç unutmayacağım bir andı. Birileri bizi düşman bellemişlerdi. O gözleri hiç unutamam. Sonra dışarıda beni asıl acı gerçeğe davet eden manzarayı gördüm. Tahliye edilenler kollarını havaya kaldırarak, elleriyle aynı işareti yapıp, coşkuyla bağırarak yanımızdan geçip gittiler. O maç çıkışı coşkusu içindeki halleri unutulmaz bir an olarak aklımda kaldı. İçimdeki parçalanma kişisel bir duygu. Ama toplumumuzda yaşanan parçalanmanın, bölünmenin bundan daha net bir görüntüsü olamazdı. Birçok kişinin temsilcisi olan büyük bir kalabalık, açıkça katletmenin, katilin yanında olmanın taraftarlığını yapmaktaydı. Çağın kurnaz vahşeti. Adalet mekanizması işletilmedikçe, yargı mensupları geçmişin suçlarını ortaya çıkarmayı, şimdinin görevi ve geleceğin güvencesi olarak görmedikçe, öldüren taraf açıkça belirlenmedikçe, yargı ve ceza sistemi çağın kurnaz vahşetinin gerisinde kaldıkça, katledilen masumluğu yerine katilin mazlumluğu öne çıkar oldu. Cinayet işleten mekanizma, yargı mekanizmasından üstün konumda olduğu sürece, yargı mensupları bu cinayetlerin örgütlenişini, özellikle de sonradan örtbas etme çabalarını resmi kayıtlara geçiremedikçe, bu sistemin içindeki kişiler teşhis ve teşhir edilmedikçe, aralarında babamın da bulunduğu imha edilmiş yüzlerce kişinin masumiyeti, yıllar içinde daha da kırılgan ve zedelenebilir bir hale gelecek. Oysa o öldürülenlerin en önemli hususiyetleri masumiyetleriydi. Bu cinayetler bütün ilişkileri içinde açıklanmadıkça, azmettiriciler teşhis ve teşhir edilip cezalandırılmadıkça, katledilenler bir anlamda birçok kişinin aklında ve vicdanında öldürülmeyi hak etmiş suçlular olarak kalacaklar. O canları bir ceza verircesine alan, alınmasına karar veren, hedef gösteren kişiler var. Can verenlerin bütün toplum huzurunda aklanmış sayılabilmeleri için önce onların yok olmasına karar verenlerin toplumca bir mutabakat içinde karalanmış olmaları gerekir. Bunun için de devlet yetkililerinin görevlerini ihmal etmemiş olmaları gerekir. Hukuk alanındaki boşlukların, zorlukların, yetersizliklerin giderilmesi için hep birlikte çalışabilsek, öncelikle de hukuk ve iletişim alanında çalışan kişiler bu dayanışmayı gösterebilseler, bizlere önder olabilseler, sizce düş gücümü fazla mı zorluyorum? Kişilik sorunlarını, fikir çatışmalarını, grup anlaşmazlıklarını, küslükleri, farklı meslek anlayışlarını, rekabet yasalarını bir kenara bırakarak, sırf bu amaç uğruna birleşemezler mi? Katillerin, katil yardımcılarının aralarındaki dayanışmadan ders almanın zamanı gelmedi mi? Geçmişe sünger çekilmesine razı olmamalıyız. Eskiden sadece ilgili kişiler bilirdi. Ama şimdi artık hepimiz genel bir sorumsuzluğun, bilgisizliğin dışında çok sayıda aldatmacalarla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Ama ne yazık ki bizi, yani hepimizi birden kandıranlara, biz hepimiz birden karşı durmuyoruz. Daha doğrusu nasıl karşı duracağımızı bilmiyoruz. Hem zaten var olan yasalar onlara işlemiyor. Onlar yasaları kendilerine göre işletmesini biliyorlar. Zamanlar nasıl aşılır, kanıtlar nasıl silinir, tanıklar nasıl sindirilir, hepsini çok iyi biliyorlar. Çok bilgililer. Onlar çok birlikler. Onlar yani bizleri aldatanlar, kandıranlar, çok sistemli, çok düzenli, çok ilkeli bir birlik içindeler. Biz öyle değiliz. Bize kamplarda, örgütlerde, özel kurslarda öğretmediler. Onun bu dünyadan silinip süpürülmesine karar verenlerden can hakkını hangi sağlam yasalara dayanarak sorarız? Bu çok iyi bildiğimiz acıyı başka insan kardeşlerimiz bundan sonra duymasın diye onların emsal olacak biçimde cezalandırılmalarını nasıl sağlayabiliriz? Yıllar geçip de kavramlar birbirine karıştığında, canları alınan yakınlarımız arasında her ne kadar mezarlıklarda, meydanlarda, salonlarda veya meslek odalarında hatırlanan, anılanlar olsa bile hukuk ve siyaset tarihimiz içinde onlarla ilgili resmi açıklamalı yerlerin hep boş kalmasını gelecek kuşaklara nasıl açıklayabiliriz? Gizli eller, karanlık güçler, devletin içine sızmış suç odakları gibi sıfatlara denk düşen özne ve özneler neredeler? Adıyla sanıyla kimler onlar? Asıl onların belirlenip teşhir edilmesini nasıl sağlayabiliriz? Bu süreçte yerine getirmediğimiz, eksik bıraktığımız konulardaki sorumluluk duygularımızı kimlerle paylaşabiliriz? Ülkenin onuru, insanlık onuru diye bir girdabın içine düşmeyelim. Aklımızı kaçırmayalım, öz saygımızı koruyalım. İnsan saygımızı kaybetmeyelim diye ne gibi önlemler alabiliriz? Geçmişe sünger çekilmesine razı olmamalıyız. Kin ve nefretle değil ama bilgiyle ve titizlikle geçmişin irdelenmesini didik didik edilmesini istemeliyiz. Öldürten güç, kullanılan güç, parayla tutulan güç, hepsinin belirlenmesini beklemeliyiz. Bizi, hepimizi kuşatan öldüren gücün ortaya çıkarılmasını ve tabii en önemlisi o gücün işbirlikçilerini, bulundukları görevlerdeki nüfuzlarını kullanarak katillerle işbirliği yapan kişilerin belirlenmesini talep etmeliyiz hep birlikte. Adalet arayışı. İşte bütün bu nedenlerden ötürü, sessizliklerden, unutturmalardan ötürü, böylesi iyi niyetli çabalar, anma, ayakta tutma, onurlandırma girişimleri çok değerli. Ama ben yine de karşı durmak isterim. Çünkü bu tür etkinliklerin bizi asıl meseleden uzaklaştırdığını düşünürüm. Can kıyımının çok vahşi bir şey olduğunu vurgulanmasını isterim. Cinayetlerin, çiçekler ve güvercinler, türküler, ödüller ve plaketlerle hazmetmeyi kolaylaştırıcı hale getirilmesini isterim. Üst üste bu kadar çok kıyımı bir toplumsal gerçek olarak içimize sindirmememizi dilerim. Hepsi boşa çaba gibi gelir bana. Keşke derim, bütün bu enerjiler toplansa, çiçek ve güvercin tutan bütün bu eller, katili bol bir toplum olmayı bir kader gibi kabullenip, hoş görünümlü cenaze ritüelleri edinmek yerine, hukuk toplumu olma kararlılığındaki ellere dönüşse, o eller mesela cinayetlere karşı topluca resmen müdahil olma belgelerini tutabilse. 30 yıldır süren çeşitli kıyımlarda yakınlarını kaybedenler olarak açıklama beklentisinde, adalet arayışında hepimiz eşitiz. 30 yıllık bir süreç içinde sanki bir savaştaymışız gibi ama düşmanı belirleyemediğimiz için çok acı bir biçimde kaç Türk'ün kaç Türk'ü öldürdüğünün hesabını yapmak zorunda bırakıldığımız çok zorlu bir uğraşın önünde elimiz kolumuz ağzımız bağlı durmaktayız. Yakınlarımızın neden birdenbire canlarının alındığını bilmiyoruz. Kendilerinde bu cüreti, bu hakkı görenlerin toplumumuzun bağrından nasıl ve neden çıktıklarını bilsek de bunu önlemenin yollarını bilmiyoruz. Ama benim çok iyi bildiğim ve hep bildirmek istediğim bir şey var. Onlar canları alınmak bakımından eşit durumda olan bütün o katledilenler. Eşit saygı, eşit anma, eşit plaket, eşit adalet hak etmekteler. Ne yapmalı? Güldal Mumcu'nun 1997 yılında Mehmet Ağar ile yaptığı görüşmeyi anımsayalım. Mumcu ona hepimizin kuvvetle duyumsadığı bir duvardan söz ettiğinde Ağar, altından bir tuğla çekerseniz yıkılır diye cevap vermişti. Güldal Mumcu'nun çekin öyleyse sözüne karşılık olarak Ağar'ın verdiği yanıt yapamam olmuştu. Keşke biz hep birlikte resmi görevlerde bulunanlardan sürekli olarak o tuğlaların bir bir çekilmesini talep edebilsek. Çünkü galiba o duvar şimdiye dek sorgulayamadığımız siyaset ve hukuk düzenlerini simgeliyor. Toplumsal barış ve duvarın ardına gizlenmiş duruyor. bireysel ve toplumsal güvenliğimizi korumak savında olanlar, bu amaçla görev başına gelenler önce o duvarın yanına gelsinler. Etrafında bizleri görecekler. Tahminlerinden çok daha kalabalığız. Edeplice beklemekteyiz. 20-30 yıl, 5-6 yıl, 2 yıl önce, 1 yıl önce bizim yakınlarımız katledildiler. Ülkemizde bir süreç yaşandı. Kimimiz çok uzaktan, kimimiz gazete okuyarak, televizyon izleyerek, kimimiz karanlığa ışıklar yakarak, karanfiller taşıyarak bu süreci yaşadık. Kimileri de ürpererek söylüyorum ama eminim, bizlere baktıkça kıs kıs gülerek yaşadılar bu süreci. Bizim ışıklarımız, çiçeklerimiz, yıl dönümü toplantılarımız onların kalelerine ulaşamadı. O duvar sapasağlam duruyor. O tuğlayı çekecek olan mekanizmaları harekete geçirebilsek, hukuk düzeni adına, toplumsal barışı kurmak uğruna hep birlikte o tuğlanın o duvardan çekilmesi işlemini talep edebilsek keşke. Ve bunu kin ve öç duygularıyla değil, özelleştirinin yapılması, adaletin sağlanması, bu bilinmezliğin, bu göz göre göre sürdürülmek istenen aldatmacanın gelecek kuşaklara miras bırakılmaması için hiç olmazsa onların aydınlığı için gerçekleştirebilsek. Yakınlarını bu tür cinayetlerde kaybeden herkes ne yapmalı, nasıl yapmalı, neler talep etmeli, hangi görevleri eksik bırakmamalı bilmek durumunda değil ki. Hepimiz bu ciddi, hayati soruların cevaplarını şıp diye söyleyemeyiz ki. Ama inadına da söylemek isteriz, onurumuz ister, zorlar bizi. Toplumsal sorumluluğumuzu hissederiz. Dimdik durup, kararlı bakışlarla sorgulamak isteriz. Olaylarla ilgili bilgilerimizi sıralamak, görevlerimizi yerine getirmek isteriz. Ama hepimizin bilgisi, birikimi, kişiliği, dayanma, direnme gücü aynı olmaz ki. Ortak tepki. Biz aileler cesaretlerimizi kendi sırtlarımızda taşımak zorunda kaldıkça, katillerimizin ve onların iş ortaklarının, çalışma arkadaşlarının, hemşerilerinin karşısında yapayalnız ve savunmasız bırakıldıkça, yılların birbirine eklenmesiyle bu olaylardan eski cinayetler diye söz edildikçe, olayların ardındaki gerçekler araştırılmayıp, araştırılmak şöyle dursun, akıl almaz tıkanmalar, safsaklamalar oldukça, adalet yerini bulmadıkça cinayetler artıyor, çoğalıyor. Ve her nasılsa birbirlerine benzeyen ortak özellikler hep yineleniyor. Belli bir tarih dilimi içinde, savaşta değil, çoğu evlerinin önünde vurdurtulup, şehit oldu denildikten sonra anma törenleri, anlamlı laflar, bayraklar, sloganlarla sarmalanan ama bir türlü düğümleri çözülmeyen, bilinmeyen, bilenler tarafından açıklanmayan, devletin 20 yıldır artık sürekli ve düzenli olarak ortaya çıkan bu cinayetlerin aydınlatılmasında uzman olması gerekirken, biz aileler, bırakınız cinayetleri işleyen zavallı robotların aileleriyle karşı karşıya kalmayı, ardındaki tüm bir cinayet örgütü ve onun taraftarları, çalışma arkadaşlarıyla da bir arada yaşamak zorunda bırakıldık. Yaşama hakkı elinden alınan cinayet kurbanlarının yakınları olarak, yaşamlarımız boyunca bu hukuksuzluğun, bu bilinmezliğin, bu karşımızdaki düşman tarafın varlığının dayanılmaz ağırlığını üstlerimizde hissettik. Devlet ise sadece bu ailelere değil, ülkesinde böyle olayların yaşandığını gören, bundan acı çeken, utanç duyan bir millete, kamuoyuna da açıklamalar vermek, bu cinayetlerin aydınlatılması için daha ciddi çabalar harcamak durumunda. Can almalar, katletmeler pek de sandığımız gibi ortak tepkiyi oluşturmuyor ülkemizde. Kendimizi kandırmayalım. Hep beraber ağlamıyoruz. Bir milli maçtaki yenilgiyi kadar bütünlük göstermiyoruz cesetlerimizin önünde. Bir stadyumu doldurup da gizlenenlerin açıklanmasını beklediğimizi, bunun bir yurttaşlık hakkı olduğunu, bunun bir tarih bilinci, bunun bir yaşama hakkı olduğunu bir maç coşkusu içinde her hafta söyleyebildik mi hiç? Ben belki de bu yüzden maçlara hiç dayanamıyorum. Şaşkın donuk baka kalıyorum galibiyet coşkularının bütünlüğüne, enerjisine, sirayet etme biçimlerine. İmreniyorum. Oysa bizim sözlerimiz, anlamlarımız, bilgilerimiz, duygularımız, beklentilerimiz, tepkilerimiz, haykırışlarımız ne kadar az, ne kadar cılız, ne kadar yetersiz ki bir türlü asıl ulaşması gereken kişilere, mercilere ulaşamıyor. Sözlerimizin, Tepkilerimizin hükmü bir gün, bilemediniz 2-3 gün sürüyor. Bir yıl dönümü tarihiyle sınırlı oluyor. Katledilenin ünlü ünsüz oluşuna göre, meslektaşlarının dayanışma, örgütlenme gücüne göre değişkenlikler gösteriyor. Oysa biliyoruz ki onlar, bizleri öldürenler çok iyi örgütlenmişler. Tetikçilerinin ellerine tutuşturulan silahlar, bombalar, onların korunması, kaçırılması, sahte belgelerin hazırlanması, yabancı ülkelerde barınmaları, zaman içinde aklanmaları, eskaza yakalandıklarında salıverilmeleri, kaçırılmaları için gerekli işlemlerin yapılması, olur da kaçmaya fırsat bulamadan tutuklanır, mahkemeye sevk edilirlerse kanıtların, tanıkların bir an önce bertaraf edilmesi için ciddi çabalar harcanıyor, büyük bir dayanışma sergileniyor. Bu ve kim bilir daha henüz bilemediğimiz çeşitli çabalar karşısında bizim elimizden tek gelen eylem seyircilik yapmak, anma toplantıları düzenlemek ve kalıplaşmış duygularla kalıplaşmış sözleri söylemek, durmadan tekrarlamak. Sanki kafa tutarcasına, onlar ölmedi, bakın yaşıyor, yaşatacağız demek. Herkes bu kaygıyı duysa artık. Onlar kanlı canlıyken bizler taş kesilmiştik. Üstü açılmaya çalışıldıkça gizli eller tarafından kapatılan bir aydın katliamı vardı ortada. Ama biz bir arada durmadığımızdan, süreklilik sağlayamadığımızdan bunu duyuramadık, sorgulayamadık ve hiç sonuç alamadık. Kanıtlar ve tanıklar yok edilip silinirken hukukun üstünlüğü ne yazık ki şimdiye kadar hep katillerden yana oldu. Ve biz elimiz kolumuz bağlı bırakıldık, taş gibi dura kaldık. Tıpkı sloganlar gibi caddeye adı koyduk mu birkaç tablo, bir iki heykel, bol manzum yazı, paneller, törenler ve bol karanfil tüketimiyle bir güzel rahatlıyoruz. Bu kadar sevgi, bu kadar tepki niyeydi peki diye sormaya başlasak artık. Katillerle bir arada yaşamak istemeyen, onların uzantılarının yönetimde yer alabileceği kaygısını duyan herkes bu kaygıyı duysa artık. Orada ölünüzün ardına geçme, onu savunma duygusu oluyor. Bir yerde birileri var, onu düşman birlemişler ve saf dışı etmek için pusu kurmuşlar. Onlara gözünüzü dikip, korkmuyoruz işte, yılmıyoruz diyorsunuz, önünüze kalkan oluyorsunuz. Sanki böyle yaparak, onlara kafa tutup, meydan okur gibi, onun düşüncesini haykırınca, onu tekrar capcanlı karşılarına dikecekmişiz gibi bir duygu beliriyor. Avuntu mu bilmem ama bir dürtü, bir gereklilik. Bayraklı tabuttan önce cesetli arabaya bakmayı unutmayalım. O arabanın içindeki cana, bir anda o canı alan, o bedenini parçalayan bombaya, delik deşik eden kurşunlara bakalım. O kanlı cesetten uzaklaşmayalım. Sözlerle kendimizi avutmayalım. O canı alınanlar savaşta değillerdi. Çoğu evlerinin önünde işine giderken ya da işlerinden dönerken bindikleri arabalarında kurulan pusularda canları alındı. 18. ayrımın sonu. Sayfa 253.